Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem podcastine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız, yanında her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecioğlu ve Levent Pekcan var. Nasılsınız?
Merhabalar.
Merhabalar.
Herkese selamlar.
17-22 Ağustos 2015 arasını konuşuyoruz. Evet. Teknoseyir.com adresimiz. Bizi her türlü sosyal platformda bu isimle bulabilirsiniz. Bir de Otoseyir açıldı YouTube kanalı olarak. Ona evet. da abone olabilirsiniz.
Artık Otoseyir'in kendi kanalı var.
Kendi kanalı var, evet.
Onun da her yerde var. Facebook, Twitter.
Aynı isimle. Evet. Facebook'ta bir tek Otoseyir dergi olarak.
Olsun, Otoseyir diye arayınca çıkıyor.
Evet. Onu da bir 100 bini geçirtelim hemen.
Değil mi? Girelim bakalım, başlayalım Türkiye'den bir gün önemli gündemle.
Evet.
Bakandan açıklama geldi. Telefon ve tablete ek vergi olmayacak.
Çok şaşırtıcı bir açıklama bu. Öyle işte koruma amaçlı falan vergi falan öyle bir şey olmayacak diyor.
Evet.
Aylardır neyi konuştuk peki o evet. zaman?
Şey de enteresan tabii, hani vergi çıkacak diye ortalık yıkıldı, bu haber niye NTV para sitesinin köşesinde takılı kaldı, onu da bilmiyorum.
Ya acaba hani şey miydi böyle, haftanın yerli üreticiler bence. Lobi mi yapıyorlardı hani bunu ortaya getirelim bir şekil olsun falan diye zorluyorlardı da.
Ya hiç ortada bir şey yoktu da onlar mı böyle bir balon şişirdiler, evet bilmiyorum hani.
Ya sonuçta tüketicide çok ciddi tepki oldu. Hani siyasetçiler de bunu görüp prim vermez hale mi geldiler acaba artık böyle bir duruma?
Seçimde varken.
Seçimde evet. var.
Ufukta.
Bir yoklama çekildi, tepki gözüktü, görüldü hatta, çok ciddi.
Ya her konuda hani başka şeylerde de inceliyorsun. O firma olduğu için altına gelen yorumlar falan hep onunla ilgili oluyor artık. Ek vergiyle falan ilgili oluyor.
Şimdi öyle de bir şey var ki, bakanın ettiği laflar çok büyük. İşte asla böyle bir vergi olmayacak ya. Falan. Gerçi politikacılar için bugün böyle deyip yarın unutmak normal bir şey ama. Tabii. Yani bu haber bence haftanın haberi yani. Çok önemli bir şey.
Doğru doğru. Bir yandan da bence hani o üreticilerin de yerlilerin de hiçbir işine yaramadığı gibi var olan imajlarını da yerle bir etti.
Evet. Çünkü çok kötü bir PR
adı
oldu.
Adı Vestel vergisi oldu.
Bir kere Vestel zararlı çıktı.
Kesin. Diğerleri de, diğer yerliler de ne zaman bir inceleme yapsan şimdi altına gelenler hep böyle bu haberin şekilde yansıması oluyor.
Tabii hiç ne anlatsan kimse dinlemiyor.
Kimse dinlemiyor, aynen öyle.
Herkesin derdi cebine dokunduğu abi, zaman
evet.
herkes harekete geçiyor. Öbür türlü hareketler, yanıtlar, görüşler farklı olabiliyor ama insanların cüzdanına dokunursan
dokunmayacaksın, evet.
o zaman harekete geçiyorlar işte.
Bir de bu iletişimle ilgili ciddi sorunları var. Geçen biz hani konuşmadık ama çok konuşuldu. Casper'ın bir Via 9 için bir reklamı çıktı. Tuhaf
evet.
bir reklam böyle.
Evet.
Onu yayından kaldırdılar geçen hafta.
Evet.
Orada bir de
kadın dernekleri karşı çıktı da o yüzden
tabii,
kaldırdılar.
Hayır, bir de 3 kişi çıkıp böyle açıklama yaptılar YouTube'dan. Bir saat evet. video yayınladılar.
Canlı.
Evet.
Değil mi? Canlı yaptılar.
Canlı yaptılar. Ben tabii sonrasını gördüm de.
Evet.
Bir de böyle bir şey yaptılar. İletişim de konusunda kötüler yani. Çok kötüler.
İşte ama bu sene reklam işine firmalar komple ellerini üzerine bulaştırdı ya. Yaz hani Coca-Cola'nın bir ya. Skandalıyla başladı. daha sonra işte bu Casper falan olmuyor. Casper'ın eski reklamları da kötüydü ama hiç olmazsa sadece kötüydü. Bu sefer insanları şey yaptı, rahatsız etti.
Yani en kötü beğenilmedi yani.
Evet.
Hani. İşte. Bu arada bakanın söylediği şeylerden biri, biz hani hep söylüyorduk ya, ya vergi getireceğine Türkiye'dekini teşvik et bir şekil.
Evet.
Cümlesinin sonunda onu söylüyor. Türkiye'de üretimi bir şekil teşvik edeceğizi söylüyor.
Vallahi yani
doğru yola
ona
mı gelinmiş?
Kimsenin itirazı olmaz.
Bir yandan da vergiye gerek kaldı mı? Dolar oldu 3 lira neredeyse.
Ha, bu hafta tabii öyle esas müthiş bir durum var. Teknoloji meraklılarını doğrudan yüreklerine dokunuyor. Alınmaz oldu her şey.
Evet.
Daha şu anda tam yansımadı. Hani
pek yansımadı.
Ya 3 liraya kadar çıktı ama şu anda 2.92 liraya falan geri indi.
Tabii. İşte ekmeğe yine kadar şey olacak yüksek tabii ki bu. Ekmeğe kadar etkisi olacak bunun. Hayatımızın her şeyine etkileyecek.
Tabii bir de hani rasyonel olarak düşünme. Yani bir adam onu zam yapma için fırsat kolluyor. Ne alakası evet. var diyorsun evet. senin ürettiğine? Yok.
Evet. İşte tabii bunun üzerine bir de ek vergi falan telefonları ancak resmine bakılır.
Tabii.
Bir hale getirecekti. Şimdilik dur bakalım. İşte vergi konusunda böyle bir bakanın iddialı bayağı büyük bir lafları var.
Evet.
Asla olmayacak böyle bir şey diye. Hadi bakalım.
Bir de Türkiye'de internet kullanımı anketiyle ilgili bir sonuçlar evet. yayınlandı. Hane halkları. Bu ara sıra yayınlanıyor. Bu zaten
TÜİK'in sene.
Evet, TÜİK bunu yayınlıyor. Şöyle baktığımız zaman şöyle özet geçeyim size. İnternet kullanan bireylerin oranı %55.9'muş.
Yarıdan fazla.
Bilgisayar ve internet kullanımı olanları Nisan ayında 16-74 yaş grubu bireyler arasında %54 ve %55.9 olmuş. Yaş grubuna pardon. Erkeklerde %64 ve %65.8 iken kadınlarda %45 ve %46.1'miş. Bakalım bilgisayar ve internet kullanım oranları geçen senede %53 civarlarındaymış. Birazcık artmış yani.
Hep artacak yani.
Evet.
Artış sürüyor.
10 hanenin 7'si internet erişim imkanına sahipmiş.
İyi.
Diğer detayları haberden bakarlar. Ama hani şöyle bakalım. Hanelerin %37.4'ü sabit geniş band bağlantı. Hani ADSL, kablo internet, fiber hepsi dahil buymuş.
Evet.
Ya gidişat zaten beklenilen yönde.
Evet.
Hani bu sonuçta internet yayılacak. Daha çok işte halkın seviyesine inecek. İnternet üzerinden alışveriş artacak. Ne bileyim düzenli internet kullanımı artacak falan. Bunda bir şaşırılacak bir şey yok da hızı yeterli mi değil mi o belki tartışılabilir burada.
Bir de dar band bağlantı diye bir şey var. O da 2.7. Ne yapıyor onlar? Dumanla mı haberleşiyor?
Modem herhalde de modem nereye herhalde. Çeviriyorlar ki orada? Nereden? Evet. 146 vardı. Oradan mı bağlanıyorlar acaba? Dial-up paket satan firma kaldı mı?
Ben bilmiyorum. Bilen yazsın. Hanelerin %96.8'inde cep telefonu var.
Normal.
Mobil geniş bandın oranı da %58.7. Bayağı bir kişi mobilden bağlanıyor.
3G.
Zaten şöyle bir şey var. Evinde bilgisayar olmayanlar var. Hmm, ama evet. internete bağlananlar daha fazla. Demek ki telefon, tablet gibi bir şeyle bağlanıyor.
Bir de kafe. Şey tabii.
Evet.
Kafe işi bayağı yaygın.
Bu ilginç. İnternet kullanan insanların %53'ü e-devlet hizmetlerini kullanıyormuş. İyi. Daha da iyi olması lazım ama.
Yani e-devlet hizmetleri iyileştikçe aslında iyi olacak demek ki. Çünkü bazı şeyler oradan bakabiliyorsun. İşte vergi borcun var mı yok işte. Hmm. SGK durumun
rotuş,
nedir falan.
Rotuş lazım. Mesela ben bu hafta uğraştım işte. SGK'dan döküm alıyorsun e-devlet işinden. Vizeye başvuruyorsun. Adam diyor ki burada adınız yazmıyor. Hmm. Bunu diyor gidin daireden alın. Hakikaten bakıyorsun evet orada bir döküm var. Her ay işte para yatırılmış, birim yatırılmış gözüküyor da kardeşim kim bu? Kimin hesabı? Hakikaten senin adın madın yazmıyor orada. Gidip SGK ofisinden o dökümü alıyorsun. Hemen hemen yani verdiği bilgi aynı. Sadece sunumu farklı. Hmm. Formatı farklı. Ama işte şey hani oraya bir alan ekleyip adı soyadı bilmem ne vatandaşlık numarası yazılsa bu mesele çözülecek.
Doğru.
Hem zaman kaybı hem koşturmaca hem SGK ofisini meşgul etmen senin. Olmayacak işte.
Doğru.
Bu arada E-Devlet'le ilgili bir gündeme geldi diye söyleyeyim. Hani orada çeşitli giriş opsiyonları var ya işte bir şifreyle giriyorsun falan. Bu hafta içinde şey eklendi. İnternet bankacılığı. Şu anda iki banka var. Denizbank'la Garanti. Oradaki şifreni ve kullanıcı adını kullanarak E-Devlet'e girebiliyorsun. Banka güzel aslında yani. Hani E-Devlet şifreni unutsan bile banka şifreni hatırlıyorsan varsa bir hesabın E-Devlet'e erişebiliyorsun. Bir arayüz yapmışlar. Bence güzel.
Ben bir karar veremedim.
Evet, banka şifremi hani E-Devlet'e...
Devlete vermiyorsun, bankanın sayfasına gidiyorsun.
Yani
banka
Facebook'tan şey
banka seni
gibi.
Onaylayıp E-Devlet'e gönderiyor.
Başka bir sisteme girişini Facebook'tan
yani
yapar.
Devlete vermiyorsun şeyini.
Ha, iyi. Tamam.
Facebook'la evet login olmak gibi bir şey aslında. Keşke onu da işte koysalar burada.
Senin sen olduğunu onaylama
evet.
sistemi.
İnternet alışverişi de artmış. %33.1 olmuş. 30.8'miş.
Evet.
Diğer habere geçelim. Telif hakkı tartışmaları ara sıra gündeme getiriyoruz. Bu sefer düğün salonlarına sıçramış.
Bu geçen hafta aslında hani ilk çıkmıştı. Ben biraz uzaktan baktım. Fakat baktım hani bu hafta alevleniyor. Şey olmuyor. Durulmuyor. Hmm. Çünkü geçen hafta birazcık böyle fazla iddialı laflar geldi. Müzik Yorumcuları Meslek Birliği'nden.
Hmm.
İşte yiyoruz. Ya işte bu düğünlerde falan müziklerimiz çalınıyor, bir ücret ödemiyorlar, işte mağduruz. Tamam, bu kısmına bir şey denecek bir şey yok. Ama işte biz hani ileride mecbur kalırsak düğünleri basarız falan gibi of of of of dedirten yani ibareler. Şimdi arkadaş ya bak tamam, biz de kafamızla ürettiğimiz şeylerden hayatımızı kazanıyoruz. Dolayısıyla ben müzik yapan parasını kazansın, kitap yazan, şiir yazan, işte film çeken parasını kazansın. Buna benim en ufak bir itirazım olamaz. Ama hakkını ararken salak durumuna düşmemek lazım.
Evet.
Şimdi düğünü basacak. O düğünü sen ha bir bas da göreyim o düğünü.
Ne oluyor?
O gelinliği sana giydiriyorlar mı, giydirmiyorlar mı orada? O meyve bıçaklarını böyle tık tık tık diye takıp sana yollamıyorlar mı göreyim. Adamın düğününü basacaksın. Tamam kardeşim, evet orada senin çatır çatır müziğin çalınıyor, şey ediliyor. Bir karış, hayır sana bir karış müzisyene bir karış bir kuruş kazandırılmıyor ama orada bir DJ diye birisi var. Herif elinde USB bellekle geliyor. 2000-3000 lira şey yerine göre tabii, hani bilmem ne Halimpaşa yalısında daha da fazla. Böyle hani mahalle arasındaki limonata kuru pastalı düğün değil de birazcık hani bir lokma yukarısını yaparsan o adam 2000-3000 lira minimum alıyor.
Aynen öyle abi.
Yaptığı şey USB stick'te MP3 getirmek.
Evet.
Orada bir müzik falan yapmıyor. O herif 2000-3000 yutarken tabii ki eser sahiplerinin bir kuruş almaması bizim de destekleyeceğimiz bir şey değil. Ama hani düğünü basarım. Bas da göreyim. Bas da göreyim. Sonra 2 dakika sonra sen de göbek atıyor olursun orada şeyde düğün sahipleriyle birlikte. Bas da göreyim. Yani ben şeye gıcığım. Hakkını düzgün ara kardeşim. De ki işte biz de vatandaşımızın en mutlu gününde onlarla olmaktan zevk alıyoruz ama işte bizim de masrafımız çok falan bir şey. Bir güzel bir şekilde şunu süsle yani.
Ya da o DJ'yi takip edeceksin abi.
Ha ya da şey, ha ona da işte düğün salonları zaten bir de şey yapmış. Ayaklanmış, onlar da protesto etmişler. İşte cenaze marşı eşliğinde göbek atmışlar falan filan. Fazla kurcalamayalım. Burada pek akıl, mantık, her şey askıya alınmış belli ki. Ama yani dediğim gibi hani bas da göreyim o düğünü.
Abi peki şeyden yani tersten düşünemiyorlar mı? Mesela düğünde yani sonuçta herkesin hayatında çok sınırlı miktarda olan bir şey değil mi?
Evet.
Ya bu bir reklam gibi düşünsene. Orada yani güzel bir ortamda senin müziğin çalınıyor. Yani sonuçta evet, o adam o müziği tekrar dinlemek isterse satın alacak ha bir yerlerden.
Ya şimdi orada şu var. O düğün sahibi bilmem ne sana müzik parası falan vermeyecek tabii ki.
Tabii.
Ya burada salonla bir işte şimdi radyolar falan böyle şey anlaşıyorlar biliyorsun. Her bir müzik için tek tek böyle işte akşam hesap edilip bugün 3 tane şarkı çaldı. 2 tanesi Ankaralı Turgut şu kadar para yazdı diye bir şey yok. Komple şey anlaşıyor hani yapım firmasıyla, hatta işte onların birliğiyle el sıkışıyor. Radyo bir para veriyor. Ondan sonra bütün o arşiv aynı Spotify'a üye olmuşsun gibi sende evet, iznin var. Öyle yani bir şekilde salonla falan anlaşacak yani.
Evet.
Ne bileyim o şeyi arada işte DJ tabir edilen ama DJ'lik de yapmıyor. MP3'cü adamları aradan çıkartsınlar kardeşim.
Ben artı olarak eminim orada hani bırak bu telif hakkı sahibinin parasını da mesela orada bir de ciddi vergi kaçağı vardır.
Tabii ya, canım yani oralara
karıştırma.
Ya.
Sorma hiç. Zaten şimdi o düğün olayına harikalar diyarına girdin mi orada akıl, mantık, izan hepsi askıya alınıyor. Genelde sen deli gibi para harcıyorsun. Yani şöyle, bir kere kendi şuurunu kaybettin mi sonsuz para harcayabilirsin. Çünkü adamlar devamlı daha fantastik şeyler çıkartıyorlar sana. Hani şunu yapalım, bunu yapalım. Öyle bir dünya var.
Neşaleyle içeri girelim falan.
Hayatında bir kere girersen ne mutlu sana. Hani daha şeyse kendi belanı arıyorsun 4 kere 5 kere onu yaşamaya niyetliysen. Ya biz müzik tarafında kalalım. Dediğim gibi yani elbette ki müziği yapan, kitabı yazan, filmi çeken, karikatürü çizen elbette ki kazansın. Kazanmasa zaten ne şey mi işte hep isteniyor. Öğlen sabah taksicilik yapsın, akşam evde karikatür çizsin. Yok kardeşim öyle olmuyor bu işler. O bir yere kadar oluyor. Elbette ki kazansın. Ama hani yok düğününü basarız. Yok işte geçen sene biz çok konuştuk şu sinema salonları sahipleri derneği başkanı mı ne işte gideriz internetini keseriz falan. Böyle bir tehditkar ifadeler hiçbir şey kazandırmıyor ki. Anca biz böyle vır vır vır konuşuyoruz işte negatif elektrik oluşturuyor.
Evet yani. Doğru.
Myor 1 pardon. Yani yakışmadı Myor 1'e böyle şey tehditkar ifadeler.
Yanlış iletişim diyorduk ya.
Yanlış iletişim.
Bu da bir
evet.
örnek yani.
Ya haklı olduğun şeyde haksız duruma düşmek. Doğru. Çünkü şey var hani şimdi sen böyle bir şey söylüyorsun. Hakkını istiyorsun. Haklısın da. Ama bak şimdi bir de o biz ikinci haberinde linkini verdik. Düğün salonları efendim protesto etmiş. Orada şey işte bizim mutluluğumuza karşı bu adamlar yani falan gibi. Adama sen bu malzemeyi verdin mi? O da böyle artık çekiştirecekçe çekiştirecek. Onu böyle abarttıkça abartacak. İşte düğüne nikaha karşı diyor bir falan gibi böyle pankartlar yazılmış falan. Evet. Yani malzeme verirsen adam da böyle suyunu çıkartır.
Doğru.
Geçmişte biz bunu niye yani bu teknolojiyle doğrudan alakası yok. Niye haber yaptık? Geçmişte işte bir berber basma falan ya. Gibi bazı olaylar vardı. Onları ilgiyle takip etmiştik. Müzik çalınıyor diye. Şimdi de böyle bir
ne oldu? Açılım. Berberlerle anlaştılar herhalde ki.
Ses çıkmadı
işte
bir daha.
Bizimki garibanın canı yandı galiba. Ya da bilmiyorum artık.
Ama hep aynı yerde oluyordu diye aklımda kalmış. Yani böyle yurdun çeşitli bölgelerinde değil de.
Ya Murat şimdi yazın nikah düğün dönemi böyle bir şey gündeme geliyor. Şimdi sonbaharda biter furya unuturlar falan. Ne bileyim ya.
Öyle.
Hakkını aramak da bir sanat.
Boşuna firmalar hani iletişim ajanslarına para dökmüyorlar. İşte böyle kazalar olmasın diye. Apple NFC foruma katıldı. Biliyorsunuz onlar diretiyorlardı o işlere bulaşmadan.
Evet.
Ama artık onlar da oradaymış. Bunu atlamışız. Onu ekledim o yüzden.
Yani şey için bu. Mobil ödeme sistemleri tabii falan önem kazandı. Için. Tabii artık son zamanlarda. Bir standart oturtulması için herhalde değil mi?
Evet.
Sonuçta en önde giden de Apple aslında. Sistemini oturtmuş olan.
Öyle de Apple'ın NFC'si, NFC'si şeye yaramıyor. Hani NFC'nin çıkış işlerini yapmıyor.
Evet.
Pairing'e yaramıyor. Para ödemeye yarıyor.
Tabii. Mi? Sadece para ödemeye
var. İşte o öyle herkes kendi NFC'sini yaparsa iş ileriye gitmez.
İşte herhalde orada bir artık standarda kavuşacaklar.
Umarım.
Almanya'da iPhone 6s ön siparişleri başlamış. Artık hani bunun adı da bu.
9 Eylül falan diyorduk zaten.
Evet.
Ürünler falan hazırlanmıştır, evet. Gelmiştir yerlerine.
Bu sefer tabii. Şey değil ya hani çok sıkmıyorlar hani bilgi yayılıyor.
Yani doğru. Bir yandan da şey tartışması var. 6S 2 GB RAM'le mi geliyor, 1 GB RAM'le mi geliyor?
1 gibi görünüyor.
Gözüken o ki yani bir sızan bilgilere göre 1 gözüküyormuş. Onun 2 olması isteniyordu çünkü Apple kullanıcıları tarafından.
Evet.
Ya Apple ama herhalde hesabını kitabını yapıyordur ya buna.
Bilmiyorum.
Ya tabii ki bir performans sıkıntısı olmayacaktır.
Yok ama hani birkaç tab açınca işte eskilerin refresh etmesi falan gibi sorunlara yol açıyor tabii.
Şeyi duydunuz mu hiç? Türkiye satışı falan ne zaman olur mesela?
Ben duymadım.
Türkiye'de ilk defa mı yok ama genel geçen sene de biraz bir süre sonra gelmişti.
Öyle olacaktır herhalde bence. Şimdi bizde çok fazla hani adı geçmeyen bir olay yaşanmıştı. Ashley Madison.
Evet. Uzun zamandır da sürüyor.
Bir yandan da bu dünyada haftanın olayı, hatta iki haftanın olayı artık çok böyle ufacık ufacık Türkiye'ye de konu olmaya başladı.
Ne olduğunu bir söyleyeyim istersen. Tabii. Önce Ashley Madison deyince anlamıyor insanlar.
Yani, burası bir
arkadaşlık sitesi ama birazcık özel.
Evet. Yani burada şey hani evli çiftler de gelip
çift değil de çiftin teki.
Tabii çiftler de.
Ya evli insanlar gelip, da gelip işte arkadaş arıyor.
Arkadaş arıyor.
Kendine öyle bir iddia bu sitenin yola çıkışı var. İşte gizlilik falan iddiasında.
Tabii.
Şimdi bu site tabii böyle bir iddiayla çıkmış, böyle bir hizmet veren bir sitenin veri tabanı patlatılınca hem ironik hem trajedik.
Her şey bir arada.
Her şey bir arada. Bu sitenin kullanıcı bilgileri çalındı. Hı hı. Hem de hani müthiş bir şekilde çalındı. Hani böyle database'ler, şeyler, sitenin kendi kodları, yani kredi kartı kayıtları falan her şey. Ne varsa adamlar bu bilgileri indirdiler.
Çalanların da bazı talepleri oldu. Bu adamların başka siteleri de var.
Evet.
Hepsini kapatın diye bir talepte bulundular.
Evet.
Ama yerine getirilmedi.
İşte o resti gördü karşı tarafta. Sonuçta bu bilgiler internete sızdırıldı. Gigabaytlar büyüklüğünde.
Evet.
Torrent. 40 milyon kullanıcının bilgisi.
Bu bilgiler içinde e-mail adresiyle başlıyor. Ondan sonra işte kredi kartı hareketleri, adres, gerçek isim, kişisel bilgiler hani boy, kilo falan filan diye gidiyor. Bir hani teselli bulunabilecek bir şey eğer hani kullanıcıları için şifreler, geçen hafta tam olarak konuştuğumuz konu, şifreler şifrelenmiş ya da işte kriptolanmış olduğu için güvende ve iyi bir şekilde yapılmış olduğu için.
Ama mesele hesap değil işte burada. Ha,
şifreler güvende, bir de gördüğüm kadarıyla kullanıcı mesajları, yazışmalar yok. Yani onun en azından lafı geçmiyor ya da fotoğraf falan bilmiyorum lafı
geçmiyordu.
Fakat şimdi sitenin özelliğinden dolayı zaten mail adresinin ifşa olması mega bir problem. Hani her kullanıcısı
sen
için.
Sen buraya niye üye oldun der değil mi adamın?
Şimdi ve onun mesela yabancı yayınlar tabii biz seyirci olarak izliyoruz. Yabancı yayınlar farklı şeyi de bulmuşlar, açılımlar bulmuşlar. Mesela diyor ki bir sürü diyor yüzlerce ya da binlerce sonu mille biten yani askeriye Amerikan askeriye mail adresi var diyor. Amerikan silahlı kuvvetlerinde işte ne diyelim evlilik dışı ilişki mi diyelim zina mı diyelim ne diyelim işte Türkçesi.
Evlilik dışı ilişki diyebiliriz.
Suç şey olup ordudan atılmaya kadar gidiyormuş hani sonucu. Şimdi diyorlar ki işte binlerce mil adresli üye var. Onun dışında tabii daha neler neler hani CEO'lardan öğrencilere kadar her çeşit insan. Tabii sadece üye olmak bir şeyi ifade etmez ama bir yandan da çok şey ifade ediyor. Yani yandın.
İşin kötüsü hani üye olmasan da senin e-mailin burnların arasında bir şekilde karıştırılmış olsa da yandın. Kimseye anlatamazsın
kimseye
derdini.
Kimseye anlatamazsın derdini.
Yani ben oraya kaydolmadım demen de bir şey
evet,
ifade
evet,
etmiyor.
Hiçbir şey değil. Ya tabii meselenin hani bir yandan kullanıcılar tarafı, şimdi kullanıcıların bir kısmı mahkemeye verme girişimlerinde bilgilerimizi açık etti diye siteyi. Bir yandan mesela bu firma ücretli olarak full bütün veri tabanından her şeyi silme hizmeti satıyor.
Onun da ücretli olması da ayrı bir olay
evet,
yani.
Ve onun da yalan olduğu bütün bilgilerin veri tabanında silinmiş bilgilerinde durduğu ortaya çıktı.
19 dolara siliyorlar.
Bu büyük büyük sistemlerin hepsinde böyle. Duruyor da erişilmiyor. Ama duruyor. Onun bazı haklı nedenleri de var. Çünkü sen bir firma olarak yasal olarak başın derde girebilir. Bir şey olur. Hani ya biz o bilgileri silmiştik. Sıkıntı yaratabilir. O yüzden biliyorsunuz bazı şeyleri silmezsin, görünmez hale getirirsin.
Bir mesela, süreliğine belki
işte
yani
o
yasal sınırı neyse.
Sözlüklerde, forumlarda falan yani genel olarak çalışma şekli böyledir. Komple silmezsin, görünmez hale getirirsin. Bu seni korumak için gereklidir. İşte burada da sonuçta o tam üzerine para alınan tam olarak silme hizmetinin bir şey silmediği ortaya çıktı. Bazı güzel yorumlar yapmışlar bazı sitelerde. Mesela işte Virgin buradan çıkartılan bazı dersler konusu var. Bizim de gündemde çeşitli seferler dile getirdiğimiz bir şey söylüyor adam. İnternette diyor yazıştığın ya da işte konuştuğun her şeyin ortalığa çıkacağını, ifşa edilebileceğini düşünerek konuşacaksın diyor. Çünkü o senin işte gizli sandığın şey aslında işte bir byte'ın hatta bir bit'in sıfır ya da bir olması. O bir şekilde bir hatayla bir şeyle sıfır olması gereken bir gün bir olur. Senin o gizli sandığın yazışmada pat diye ortaya çıkar.
Şeyden kandırılmayın diyor. O gizlilik ayarlarının ayrıntısı vesaire sizi kandırmasın.
Evet, güven zannetmeyin. Artı şu var işte bunu biz de sık sık belirttik. Yani birisine bir mesaj atıyorsun. İçeriği uygun, ortalığa dökülmeye uygun değil. Sen tamam süper hani güvenli 50 haneli şifren var. İkili güvenlik, ikili onaylama sistemi kullanıyorsun. O var, bu var, her şey var. O yolladığın kişi de durum nasıl? Bilgisayarı açık bırakıp Gmail'e login olmuş şekilde açık bırakıp kalkıp gidiyor mu acaba? Belki de gidiyor. Ne oldu senin 40 bit bilmem ne encryption'ın? O yüzden kendini hazırlaman lazım. Sokakta yüksek sesle konuşamayacağın şeyi internette de yazışmaman lazım.
Evet.
Yoksa çıkar ortaya. Şimdi bu dediğim gibi hani şu anda geçen hafta bazı insanlar için inanılmaz bir kabustu. Hala devam ediyor. Bu olay şimdi daha bu veriler yeni döküldü ortaya. Ya. Şu anda böyle dünyada işte editörler, yazarlar falan o gigabaytları cımbızla tarıyorlar şimdi. Çünkü içinden olur da hani bir böyle işte şöhret denilen bir kişi falan, politikacı falan çıkarsa bir şekilde bir o cımbızla öyle bir şey yakalayabilirlerse büyük malzeme. Çok ballı malzeme. Şu anda o gigabaytları tarıyorlar.
Evet.
Daha bakalım yani bazılarının kabusu bitmedi.
Doğru. Android 6 serisinin adı belli oldu. Marshmallow.
Evet. Onun Türkçesi ne?
Hmm, vallahi
Marshmallow bilemem. Şey, çokomelin içindeki köpük. Evet.
Ne acaba?
Onun bir adı...
Lokuma benzer şekerleme diye geçiyor sözlükte.
Köpük lokum. Türkçesi yok herhalde değil mi? Yok.
Ben bilmiyorum.
Hep şeylerde biz, yabancı filmlerde böyle kamp ateşi başında falan yaparlar.
Kızartırlar onu. Evet. Bizde çokomel işte ya. Çokomelin içindeki şey.
Tam birebir o mu acaba?
O. Ya marshmallow şey satıyorlar artık da bizim öyle adetimiz yok ki işte şeyde kampta böyle çubuğa takalım da yani. Biz şiş kebap yaparız onu ortamı bulsak. Markette yoksa var ama marshmallow diye geçiyor onda da. Öyle işte M harfiyle olması lazımdı. Lollipop'tan sonra marshmallow
zaten
oldu.
Büyük ihtimalle marshmallow olacağı bizi tahmin ediliyordu
tatlı
yani.
Tatlı komasına sokmaya niyetliler. Android 6. Evet. Tabii nasıl ne zaman gelir de hayatımıza girer? Bilemiyoruz.
Evet.
Gerçi şey var. Elimizde General Mobile 4G var. Yani Android One.
He, doğru.
Ona gelecek. Onun o yüzden pamuğa sardık, saklıyoruz. Çünkü ona işte her şey umduğumuz gibi olursa Google'dan çıkınca gelecek.
Doğru.
Göreceğiz.
Project Ara ile ilgili bir tuhaflıklar oldu bu hafta.
Modüler işte, telefon.
Modüler telefon evet. Önce şey bir tweet atıldı.
önce ertelendi oldu. Haberi geldi.
Evet.
Bu yılın sonuna doğru bir denemesi yapılacaktı onun. Porto Rico'da mı hatta nerede öyle bir yerde. Sonra dediler ki biz gelecek yıla erteledik. Onun sebebi çıktı işte ortaya bir.
Sağlam değil yani düşünce parçalar yerinde duruyor dağılıyor diye.
Dediler.
Ama sonra açıklama geldi öyle bir şey yok. Biz hani o parçaların daha iyi bir yerde kalmasını sadece bir yöntem bulduk. Onunla uygulayacağız. Niye bir açıklama geldi Google'dan?
Bence biraz hani düşünce dağılıyor olma ihtimali var hakikaten.
Bana da öyle geldi.
Ve onu toparlamaya çalışıyorlar. Yani başka bir yöntem bulmuş olabilirler. Gerçekten daha sağlam bir arada parçaları tutan.
Kılıf kılıf olacak. Onu şeffaf kılıf olacak. İçine koyacağım.
Bu kadar yani. Basit.
Yoksa düşünce normal telefon da dağılıyor. Kili bir yere gidiyor, kapağı bir yere gidiyor.
Bu bir de modüler abi takıyorsun kendin. Yani. Dağılmaması
kamera modülü şey gidiyor yani. Kanaldan düşüyor içeri. Hadi bakalım.
Kılıf kılıf. Ya da üzerine vernik süreceksin. O şey yaptık. Topladıktan
tekrar
sonra.
Tekrar dağıtamayacağız.
Ama düşüncede bir şey olmaz.
Google hani daha iyi bir yol bulduk diyor. Bakalım. Ama söylemiyor ne olduğunu.
Ya bir de hani şey demiş yani sadece bu işte takma falan değil böyle bazı parçalarında da daha iyileştirmeler yapacağız falan filan. Hmm. Ama işte biraz böyle sanki hasar tespit işte hasar kurtarma çalışması gibi bir şey algıladım ben.
Ya bu da şu akıllı saatler gibi neye çözüm getirdiği belli olmayan bir iş.
Ama bayağı ilerlediler ya. Yani benim beklediğimden düşündüğümden daha ileri bir aşamaya geldi açıkçası.
Göstermişler bir çalışan versiyon orada haberde var ama.
Yani o şey haberlerdeki benziyor. Resimler falan da bayağı hani parçalar düzgün takılıyor görünüyor. Ama işte bir arada durması sorun hakikaten.
Bakalım. Google Hangouts'un artık kendine ait bir sayfası varmış.
Evet, Google Hangouts kullanıyor musunuz?
Yok.
Yani... İlk yaptığım şey disable etmek. Yeni bir
telefonu. Ya aslında güzel bir şey. Hani işe yarıyor, düzgün de çalışıyor ama WhatsApp'tan veya işte Facebook'un o mesajlarından farklı bir şey sunmadığı için veya daha iyi bir şey sunmadığı için kullanılmıyor. Şimdi Google Plus'ın artık yavaş yavaş ortadan kalkmasıyla buna da ayrı bir sayfa açtılar. Google Photos'a da açmışlardı. Bu sayfadan her şeyi yapabiliyorsun. Görüşme vesaire, işte görüntülü konuşma falan. Güzel çalışıyor. Ben sayfayı gördüm ama konuşacak kimse yok. Hmm. Öyle bir sorun.
Ya Hangout'u işte bir ara hani birkaç kişi araya gelip bizim podcast gibi hani böyle konuşarak bir şeyler yapıyorlardı ama.
İşte en çok kullanılan o özelliği. Bir de onun normal yazışması var, WhatsApp gibi. Normalde evet, aynen çalışıyor ama kimse kullanmıyor.
Google OneHub router'ını duyurdu. Böyle enteresan bir router.
Bu enteresan bir şey, beklenmeyen bir durum. Hı. Şeyle, TP-Link'le işbirliğine gidip bunu geliştirmişler. Bir tane de Asus'la birlikte geliştirilen varmış. Bu değişik şekilli bir silindirimsi,
evet,
bir router. Fakat özelliği şu. Mobil cihazından aplikasyonla, uygulamayla bunun arayüzüne erişiyorsun. Bunun hemen her şeyi otomatik ayarlanmış. Yani basit kullanımda. Hani şeyini biz Wi-Fi, TP-Link için yaptığımız o Wi-Fi bölümlerinde anlattık ya, işte kanal seçimi falan filan. Bunu da adam ona otomatik koymuş, geçmiş. Hani öyle alıp da bin türlü şeyi kurcalamayı seven, kendine göre bir şeyler yapan adamlar için bir ürün değil bu.
Biraz dekoratif.
Şeyi falan kolaylaştırmışlar. Mesela evine misafir geliyor. Wi-Fi şifresini vermen gerekiyor ya. Evet. Uzunsa o dert oluyor. Gidiyorsun, kağıt buluyorsun, götürüyorsun, gösteriyorsun falan filan. Bunu kolaylaştırmışlar. Bir mesaj gibi bir şeyle hemen şak diye gönderiyorsun karşı telefonu.
Bluetooth desteği koymuşlar. Yuvarlak olması nedeniyle işte hani her tarafa eşit sinyal. 13 tane anten var diyorlar içinde. Her tarafa sinyal yollama falan şey yapılmış. Ya ama özelliği şu, basit işte, aplikasyonuna gireceksin, ayarlayacaksın, $200. Bir de hani Google devamlı şey iddia ediyor, ben yazılımla yeni özellikler ekleyeceğim şeklinde öneriyor.
Biraz pahalı değil mi ya? $200. $200'a
tabii, $200'a iyi bir router olması lazım çünkü $200'a çok güzel cihazlar var. Ya tabii 802.11ac o falan var. Fakat ben şeyi bulamadım hani... Bu tamamıyla kablosuz
tam onu diyecektim
kısmı
abi.
Öne çıkartılmış. Evet. Hani bunda tabii ki hani bir ilk bir WAN hani modeme bağlamak için kablo var da ondan ötesi şey yok galiba. Kablo tarafı yok galiba.
Böyle gözüküyor yani gördüğümüz kadarıyla.
Hani varsa da önemli değil. Önemli olan bunda her şey kablosuz kısmı. Şimdi bu, yani biliyorsunuz Google ürünlerini Türkiye'ye satmıyor. Bu Türkiye'ye Google olarak gelmez. Belki TP-Link hani öyle bir inisiyatif kullanıp bunu Türkiye'ye getirir mi? Belki getirir.
TP-Link'e sordum, hayır dediler. Gelmeyecekmiş.
Ha, o zaman tamam. Yani bunun için çok böyle bir heyecanlanmaya da gerektirecek bir şey.
Evet.
Yok çünkü piyasada iyi router var.
Bu arada OneHub değil de OnHub galiba. Işte.
OnHub. OnHub.
OnHub. Pardon.
Evet.
Twitter hisseleri ilk defa halka arz seviyesinin altına düşmüş.
Evet, yani bu geçtiğimiz gündemlerde de şeyi söylemiştik. Kazanç raporları açıklandığında falan hani durum pek iyi değildi. Kâr edemiyor firma bir türlü. Kullanıcı kitlesini de geliştiremiyor. 2013'ün Kasım ayıydı yanlış hatırlamıyorsam halka arz yapıldığında $26'mış. Şimdi o seviyenin altına düşmüş. Biraz toparlandı falan diyorlar ama yani en tepe yaptığı seviye $73 seviyeleri. Bayağı gerilemiş yani o zamanlara göre. Nasıl firma kar edecek, ne yapacak? İşte araya bazen böyle videolar falan katıyorlar şimdi, sponsorlu reklam falan filan. Ama bir türlü çözüm bulamadılar henüz. Bir yandan da geliştirilmeye devam ediyor.
Sorunu.
Bir yandan da Google falan gibi acaba satın alacak mı Twitter'ı gibi söylentiler var.
Yani.
Yönetim kadrosu tam anlamıyla belli olmadı daha. Yani kurucuları hala şu anda yönetimde devam ediyor ama geçici yönetici olarak. Hani CEO'su belli değil firmanın. Daha birini arıyorlar falan, bulacaklar vesaire. Yani Twitter'da işler biraz karışık.
Yani büyük bir ağ oluşturuyorsun. Milyonla aboneye kazanıyorsun falan ama işte paraya çevirme kısmı ayrı bir konu. Twitter'da o orada sıkıntı büyük.
Evet.
Facebook'un öyle pek sıkıntısı olmadı.
Qualcomm'un iddiasına göre 2016 yılında SLR kalitesinde fotoğraf çeken telefonlar mümkün olacakmış.
Ya bunu kaç kere duyduk?
Çok duyduk.
820 Snapdragon 820 ile birlikte.
Bir kere hani Qualcomm'da ya kardeşim seninle ne alakası var o fotoğraf işine? Hani 820, 850, 870 ne fark edecek? Nokia N8 hepsinden iyi çekiyor.
Doğru.
Symbian.
Ya şöyle demişler. Hani bu çektiğin lensler vesaire falan yer kaplıyor. Telefonu inceliğinden ödün vermeden bunları sığdırabilmen için biz işlemcinin falan işte kalınlığını işte vesairesini
biz geri çekileceğiz.
Buna yer sağlamış.
Bu
artı
güzel bir şey.
İşleme kabiliyeti de yetersiz kalıyor diyor.
İşte ben o işleme kısmına inanmıyorum. Yani çünkü şu telefon üreticileri şöyle bir şey 1-2 yıldır pompalıyor. Hani süper işlem gücümüz var, süper fotoğraf çekiyoruz. Yani ya bu işin bir optik boyutu var.
Tabii.
Yani şimdi benim bu en baştan bile bu haberi de sallamamamın nedeni o. Yani bu işin optik boyutu var. Sen mercimek kadar objektifinle, mercimek kadar alıcınla SLR'ın çektiği fotoğrafı çekemeyeceksin kardeşim.
Kesinlikle.
O kadar koca merceğin konulmasının bir sebebi var yani.
Tabii ki. Çünkü 1000 tane detay şey var. Mesela objektif, küresel objektifler. Dolayısıyla hani tamam bir işte görüntüyü ne bileyim mesela zoom yapıyorsun falan. Güzel ama bunlar hep normalde görüntüyü bozuyor küresel olduğu için. Onun yaptığı bozmayı düzelten başka optik parçalar objektifin içinde yer alıyor. Tabii her eklediğin parça objektifin büyüklüğünü arttırıyor. Her eklediğin parça ışığı birazcık daha azaltıyor, soğuruyor. Ve bir de kendi bozulmasını ekliyor. Çünkü cam %100 hani saf bir şey değil. Sonuçta bir maddeden geçiyor ışık. Onun getirdiği bir negatif etki var. Dolayısıyla günümüzde hala baba kameraların objektifleri hala kameradan ağır, gayet pahalı şeyler. Yani ben telefonda bunu yapacağım. Zor.
Zor.
Ha bak bugün Lumia 1020. Çok iyi çekiyor. Hala bir sürü üzerine telefon çıktı. 1020 tarihin sayfalarına gömüldü ama çok çok iyi çekiyor. Çünkü bakıyorsun optik elemanları şeyi, optik bölümü diğer telefonlardan büyük, kocaman hatta. Biraz önce bahsettiğim Nokia N8. Kaç yıllık, 5 yıllık mı telefondur?
808 mi?
N8, daha da eskisi. Tamam. 808 de aynı şekilde. N8. Bakıyorsun optik bölümü hakikaten işte bir telefonun üzerinde kocaman bir ada oluşturuyor. Ki 808 aynı.
Öyle.
1020 aynı. İçindeki prosesör ne olursa olsun olay optik kısmında bitiyor.
Abi Qualcomm otursun ısınmayan 820 yapsın ben razıyım.
İşte 4K çekerken falan herhalde biraz daha az ısınma derdi olmayacak.
Bilmiyorum.
Qualcomm daha o yönde. Dersini çalışacak, o işleri çözecek.
İnşallah.
Çünkü 810 mutlu etmedi insanları işte. Etmedi. 820 adı çıktı, kendisi yok oldu. Çıkacak en de sonunda ama. İşte
iddia şey %40 daha az pil tüketip %40 daha fazla performans sunacağım ben diyor.
Güzel.
Gerçekleşir mi? Görmek lazım.
Evet.
Ya Qualcomm iyi gitti bugüne kadar. Çizgisi belli. Şey de iyi. Hani ürünlerini ilerletiş şekli de iyi. Piyasaya sunumu iyi. Bakalım hani bu sonbaharda yeni bir şeyler duyurulur firmalar, telefonculardan. Onlarda da Qualcomm'un yenileri olacak elbette.
Evet.
Göreceğiz.
Telefon demişken Samsung'un yeni telefonları Note 5, S6 Edge Plus Türkiye'de satışa sunulmuş.
Evet.
Zaten yeni duyurulmuştu. Evet. İyi olmuş.
Hızla Türkiye'ye geldi.
Evet. Nvidia da GTX 950'yi piyasaya sürdü.
Evet, Nvidia'nın beklenen kartı. Çünkü 960'ın altında boşluk 750 vardı. Kalıyordu. 750 geliyordu. O fiyat düzeyinde bir ürün yoktu.
Evet.
900 olarak, 900 serisi olarak. Şimdi Nvidia şöyle bir manevra yapıyor. 750'yi harcamıyor. 750 piyasada kalacak.
Evet.
650'yi upgrade, hani 650 sahipleri upgrade edebilir olarak düşünüyor. 950'yi tanıtıyor. 950 yine Maxwell. Teknik özellikleri daha önce bizim incelediğimiz Maxwell'li kartlardan farklı değil. Tabii ki daha düşük bir şey yonga. Yani mesela 960 satın alıp 970, 980 onlar da bir üstte. Onları şu anda bir tehdit yok. 960 yani 1024 shader'dı ya da 1024 çekirdekti diyeyim. Bu 768. 750'den üstte ama 960'tan altta. İkisinin arasına yerleşiyor. Fiyatı da öyle olacak zaten. 200 doların altı. 200 dolar diyelim fiyatına. Tam olarak Murat 750 ile 960'ın arasına yerleşiyor.
Ya
128 bit.
150'li rakamların hedeflendiği görülse de Türkiye'de 200 dolara yakın olacağı garanti
geldi. Evet. 128 bitli kart. Bunda 750'nin en hoşumuza giden yanı uzun bir süreden sonra güç girişi, ek güç girişi olmayan bir kart görmüştük 750 ile birlikte. Ve hani çok düşük bir kart da değildi. Güzel bir karttı. Ek güç bağlantısı gerektirmiyordu. 950'de güç bağlantısı var. Bir tane var. Ama hani PCI Express üzerinden alınabilen gücü geçmiş. 90 watt TDP'si. Dolayısıyla ek güç bağlantısı gerekiyor. Yine 28 nanometre. Şimdi 950'nin şöyle bir boyutu var. Nvidia 950 ile birlikte bu MOBA tabir edilen işte Dota 2, League of Legends gibi oyunlara kendini bir odaklamış ve bu kartı özellikle bunları oynayanlara yönlendiriyor mu diyeyim hani.
Doğru.
Sesleniyor. Şöyle iddiası var, diyor ki ben bu oyunları diyor inceledim ve şey hani nasıl inceledim derken hani nasıl görüntülerini oluşturduğunu hani kaputun altına baktım diyor ve diyor işte bu oyunların görüntü oluşturma sürecindeki bazı darboğazları fark ettim. Onları giderecek düzenlemeler yaptım. Benim kartım diyor daha böyle bir oyunu oynayan kullanıcının daha kullanıcıya daha çabuk yanıt verecek diyor. Şimdi bunu ölçmesi çok zor. Sen yine ölçeceğin şey saniyedeki kare sayısı olacaktır. Bunu ölçmesi çok zor. Gecikmeyi ben azaltıyorum diyor. Ama bu gecikmeyi tabii internet üzerindeki gecikmeyi kastetmiyor. Lokalde. Sen mouse'un düğmesine bastığında adam işte ateş ediyorsa o arada bir tabii gecikme var. Bir süre geçiyor. Ben diyor işte bu süreci analiz ettim. Ve bu gecikmeyi azaltacak teknolojiler işte geliştirdim diyor. Ya ölçmesi imkansız gibi bir şey. O yüzden doğrudan hani bu konuda bir şey söylemem zor. Fakat 900, tabii ki şu ben hani Nvidia bunları söylerken ben hep şey düşünüyordum. Bu kartla niye ben Battlefield 4 tabii ki oynayacağım. Ya da diğer Witcher 3 tabii ki oynayacağım. Tabii ki onlarda da iyi performans gösterecek.
Nvidia'nın oradaki mobile ile ilgili iddialarından biri de şu. Senin dediğin gibi o ayarları yaptım ve ben bunu GeForce Experience'a koydum diyor. Yani evet. Sen diyor oyunu artık optimize ettiğin zaman ben diyor işte
bunu da uygulayacağım.
Evet, Dota ise Dota ona uygun ayarlarımı yapacağım. Sen hiçbir şey yapacaksın.
Evet, evet. Şimdi GeForce Experience demişken GeForce Experience da güncellendi bu kartların çıkışıyla birlikte. Geçen hafta konuştuğumuz o çalışmama Türkçe sistemlerde çalışmama sorunu düzeldi. Tabii şöyle bir sorun oluyor. GeForce Experience kendi kendine güncelliyordu.
Ya.
Şimdi çalışmadığı için yeni sürümü de haber alıp güncelleyemiyor. Bunu artık Nvidia'nın sitesinden elle download edip...
Haber alıyorsun, gösteriyor da güncelle deyince yapmıyor.
Yapamıyor. Bunu artık kendisi elle çekecek arkadaşlar, kurup üzerine kuracaklar. Ben denedim. Üzerine çalışmayan bir sistemde hiçbir ayar değiştirmeden yeni siteden çekip kurdum. Çalıştı, düzeldi.
İyi.
Ondan sonra da sürücü de güncellenmişti. Onu kendi zaten yaptı. Çözülmüş durumda. Şimdi bununla birlikte Eylül ayında artık gizlilik anlaşması bittiği için konuşabiliyoruz. Ben geçen hafta bunların sunumuna katılmıştım. Eylül ayında GeForce Experience'e yepyeni bazı özellikler geliyor. Bu oyun yayınlama işi var ya, o bir adım ileri gidiyor. Ben makineme FIFA'yı kurdum.
Tamam.
Bilgisayarıma kurdum. Oynuyorum. Başka birini davet edebileceğim. Gel seninle oynayalım diye. İkinci oyuncu olarak, ister hani co-op, ister rakip, eğer yani oyun tamam desteklediği sürece bunları lokalde. İkinci oyuncuyu uzaktan adam evindeyken davet edebiliyorum. O adamda FIFA lisansı falan olması gerekmiyor. Onda sadece Chrome olması gerekiyor tarayıcı. Nvidia falan olması da gerekmiyor. GeForce Experience yüklemesi gerekmiyor.
Bize.
Chrome tarayıcısı varsa bir plugin yüklüyor. Benim davetime cevap veriyor. Benim makineme bağlanıyor. Ben orada şeyi seçiyorum. Kendi konsolumda. Diyorum ki bu adam ikinci oyuncu olarak oynasın. Ya da ben oynamayayım, benim yerime oynasın diye ben kendim elle seçiyorum. Oynuyoruz işte. İster karşılıklı, ister oyun destekliyorsa co-op. Adam evinden, tarayıcının içinden bu görüntüyü görüyor. Ama benim makineme sanki yanıma oturmuş gibi oynuyor. Güzel bir şey. Özellikle işte bu FIFA'da falan denemek lazım. Araba yarışlarında falan denemek lazım.
İnternet hızı sonuçta önemli olacak burada, stream ediyorsun.
Tabii ki özellikle upload hızı. Zaten şeyi söyleyemiyorum şimdi, 1080p falan bu işi yapmak istersen yüksek kalitede maalesef hani orada 7 megabit upload falan gibi şeyler Nvidia önermiş. O biz ancak acı acı bakıyorsun kahrederek. Yani biz görüntü kalitesini biraz düşüreceğiz tabii ki bunu yapabilmek için. Ama işte bu uzaktan erişim, uzaktan oynama falan teknolojileri gayet düzenli şekilde gelişiyor. Ve mesela burada şey benim çok hoşuma gitti. Karşı tarafta hani misafir olan oyuncuda GeForce Experience kurulu olmasının falan gerekmemesi. Maille ona davet gidiyor, e-maille gidiyor. Benim çok hoşuma gitti.
Evet.
Bir tek işte Chrome olması gerekiyor. Chrome da zaten ücretsiz. İleride zannedersem o plugin'i geliştirecekler ama şu an için Chrome üzerinden yapılmış. Biz bunun denedik ama biz tabii lokal ağda, hani yan yana olan iki bilgisayarda ağ üzerinden konuştular birbirleriyle ama yan yana aynı router'dan bağlılardı. Her şey mükemmeldi ama tabii lokal ağda gigabit ethernetle bağlı sistemler. İnternet araya girince nasıl olacak? Onu işte bu yeni experience Eylül ayında kullanıma sunulunca deneyip göreceğiz.
Evet.
GeForce 950 incelemesi de maalesef yetiştiremedik. Kart elimizde. Ama yetiştiremedik Perşembe gününe. Artık onu önümüzdeki günlerde kapsamlıca inceleyip telafi etmeye çalışacağız eksiğimizi. Orada özür dileyelim.
WD Red Pro ve Black serilerine 5 ve 6 TB kapasiteli modeller eklemiş.
Evet, Black serisi özellikle hani en böyle yüksek seri olmasına rağmen biraz kapasitede hep düşük kalıyordu. Onu da işte şey 5 ve 6'ya çıkartarak eksiği kapamışlar. Gayet güzel. Red Pro tabii ki depolama cihazları için ama sen istersen alıp makinende de kullanabilirsin. Black'te mekanik disklerde performansın en iddialı ürünü. Güzel olmuş 5 ve 6'nın çıkması. 128 MB cache. Gayet iyi.
İyi.
Black'te ya Black'in aslında şöyle bir şanssızlığı var. Black'e düz test yaptığında, hani normal sadece okuma hızı, yazma hızı testi yaptığında o kadar yüksek çıkmıyor. Saniyedeki işlem sayısı yüksek diğer disklere göre. erişim hızı falan iyi ama onları ölçmek daha zor olduğu için genelde atlanıyor ya da arka plana bırakılıyor. Hani Blaine birazcık hakkı yeniyor.
Evet. Diğer habere geçeyim. Intel'in Skylake platformuna eklediği bir özellik var. Tabletlerin hatta PC'lerin de herhalde sesle uyandırılmasını evet. sağlayacak. Cortana diyeceksin. Bilgisayar uyanacak evet. ve sen komut vermeye devam edeceksin.
Bu Lumia'ların bazılarında hani bu işte Qualcomm'dan gelen bir özellik. Bazılarında vardı. Daha yüksek olanlarında vardı biliyorsunuz. Hey Cortana deyince telefon uyanıyordu. İşte bunu sağlayan telefondaki işlemcideki bir özel bölüm. Buna sensör core diyordu Qualcomm. İşte telefon uykuya dalsa, derin uykuya dalsa bile o küçücük bölüm hiçbir zaman uyumuyor. Devamlı dinliyor. Mesela burada işte mikrofondan duyup da uyanabilmesi için o bölüm devamlı dışarıdan gelen sesleri dinliyor. Analiz ediyor. İşte hey Cortana denmediği sürece duruyor. Ama dediğin zaman uyanıyor. Ya da işte uyandığı zaman da işte bütün bilgisayarı açabilir. Nasıl şey yapıldıysa, düzenlendiyse. Tabii bu devamında hemen şunu getiriyor. Devamlı bizi dinliyor mu?
Ya.
Yani dinliyor ama işte kaydetmiyor, bir yere aktarmıyor. Sadece pattern match yani nasıl diyelim kalıp arıyor. İşte hey Cortana dendi mi? Onu dinliyor. Dinliyor da anlamıyor. Yani işte Intel de bu teknolojiyi Skylake'de kullanmış ki işte uyuyan bir bilgisayara Hey Cortana dediğinde uyansın diye. Bizimki, sen o Hey Cortana yerine selamün aleyküm de yapabilirsin. Yani hı. o teknoloji aynı.
Anladım.
Onu Cortana için öyle belirlemişler. Siri'de ne var? Siri'de Hey
Siri diyorsun.
Google'da OK Google var. Siri'de Hey Siri mi var? O zaman Cortana'da ne? Cortana'da Hey Cortana değil mi?
Evet.
Ya da Cortana Wake Up diyor bak burada.
İşte. Bir şey, bir kalıp belirlemek zorunda. Çünkü kendisiyle konuşulduğunu anlaması için.
Bizim bir işimize yaramaz değil mi Türk kullanıcılar olarak?
Cortana yok ki.
Şey, o yüzden
işte. Ha, yoksa sistem, teknolojiyi kullanırsın tabii de Cortana yok bizde.
Skylake demişken ben de orada bir minik bir ekleme yapacağım abi. Şimdi onlar satışa çıktı bu arada.
Tamam.
Kutularda...
6. nesil.
Evet aynen. Kutularda işlemci soğutucusu yok abi. Dolayısıyla Skylake işlemci alanlara öyle bir sürpriz olacak.
Ne yapacaklar? Piyasada var mı?
Piyasada şöyle bir yanına bir soğutucu alacaklar artık. Ben şeyi sordum dedim ki ya...
Ama onların anakartı falan da değişmişti. Uyuyor
151.
mu?
Anakartlarda sorun çıkmayacak. Sorun çıkmayacak, uyuyacak da. Şimdi bilmeyen adam çok. Bu çok uzun zamandır böyle bir şey yoktu. Adam şimdi bir anda ya siz bize sistemci de mi, soğutucu da mı satıyorsunuz diye bir şey söyleyebilir. Hayır öyle bir şey yok. Yok yani Intel bu artık.
Şey iyi vermiyor. Oluyordu. Yani kutulu al geç diyorduk.
Evet.
Adam eğer overclock falan özel bir beklentisi yoksa kutulu al içinden macunun şey sürülü çıkıyor zaten geç diyorduk. Şimdi tabii. bir de adama bir de su soğutucucular havaya uçmuştur sevinçten de. Şimdi adama bir de soğutucu yani. Al diyeceğiz. Hangisini alayım?
Buna diye. Hazırlıksız giden adam için kötü. Ha, ben biliyorsam zaten sisteme soğutucu almak istemiyorum. Onu da seçerek gidiyorum.
30 dolar 40 dolar ek masraf.
Evet yani baktım ben ne öneriyorsunuz falan diye piyasaya sordum. İşte şöyle bir şey var. Kötü soğutucu öneremezsin. Çünkü bu Skylake'ler biraz ısınan işlemciler. O hani sen onu 85 lira zaten işte senin dediğin gibi oluyor. 85-100 liralık bir masraf şey, olarak yaz.
100 liralık yaz. Ek masraf. Şimdi 100 lira ek masraf çıkınca adam ya işte bir şeyler dişini sıkıp 100 lira ekleyecek ya da işlemciden kesecek.
Evet.
Daha düşük işlemci alacak 100 lirayı oradan telafi edecek.
Niye böyle bir şey yapmışlar anlamadım. Hani ya bunu alan zaten hani performans sistemi kurar kendi soğutucusunu alır diye mi düşünüyor Intel ne yapıyor
ama hani doğru da ne kadar ki? Ya şimdi mesela şeyin de yanından soğutucu çıkmıyordu. Yani o 5960 ha. Extreme Edition'ın falan ama onlar zaten özel. Onlar ona bakarsan çok az kişi bilir. Intel'in soğutucusu var. Suyla soğutma sistemi o kutulu retail.
Evet.
Soğutucusu da var. Ama o da işte o soğutucusuz sattığı aşırı yüksek işlemcileri düşünerek onu da yapıyor. O küçücük bir pazar. Kimseye para mara kazandırmaz.
Doğru.
Önemsiz bir pazar. Her ne kadar en yüksek işlemciler falan olsa da adet olarak önemsiz bir pazar. Ne bileyim iyi oluyordu ya bence dediğim gibi hani adama diyorduk ki işlemci al gel. İçinde soğutucu da diyorduk ki işte kutulu al ki içinde soğutucusu da gelsin. Sonra da tak.
O masrafı hemen yapacaksın. Yani ileride değiştiririm diyen adam için de hemen almak zorunda artık.
Şey bakımından da kötü olmuş. Şimdi Intel'in AMD'nin kutusundan çıkan soğutucu olabildiğince basit şekilde öyle takılacak şekilde. Anakartın üzerinde bir şey gerektirmeyen, hani anakartta zaten hazır geliyor onun gerekli ekipmanı. Çok basit takılan şeylerdir. Ama hazır alacağın, hani pardon, dışarıdan alacağın soğutucunun her üreticinin kendi montaj sistemleri oluyor.
Arkaya plaka takmak.
Arkaya plaka tak, bir şeyi sök falan filan. Daha zordur yani, yani ortalaması alınsa normal soğutucuyu takmaktan daha çok uğraştırır adamı. Hem acemilere birazcık ek iş ya. Hem evet, para hem iş. Neyse bakalım, Intel'in de ne yaptığı belli olmuyor. Belki bir daha şeyde fikir değiştirir.
Belki. Microsoft Ekim ayında bir donanım atağına girişecek. Bir sürü şey çıkaracak gibi gözüküyor ama bir kısmı belli değil, bir kısmı belli. Surface Pro 4 mesela onlar arasında. İki tane Lumia.
Telefonlardan haberdardık biz zaten.
Evet, 950 ve yani XL.
Bir de Microsoft Band 2 diye
spor şey, takip
cihazı.
Cihazı mı diye.
Ben onu çok merak ediyordum ama tabii bunları göremiyoruz ki Türkiye'de, gelmiyor hiçbiri.
Evet,
evet. Surface Pro 3 mü artık? Bayağı bir herkes tarafından olumlu not olan, sevilen. Hiç görmedik.
3 harika bir cihaz. 2 de güzel de 3 çok hani alanlar çok yüzü güldü.
Bu arada bunların yanında geçen sene bir de Surface Mini tanıtılacakmış ama son anda ertelenmiş. Evet. Belki bu sene o da tanıtılır diye bir söylenti
ya
var.
Ya o öyle bir şey ki varlığı bilinen ama kabul edilmeyen bir cihaz gibi bir şeydi. Geçen sene böyle çıkacak çıkmayacak falan bir acayip bir durumdaydı. Yine şimdi söylentisi çıktı. Şimdi lazım. Çünkü şey diyor, yok Surface'da hani öyle bir mini falan diye bir şey yok.
Evet. Bir de şey gelir mi diye düşünülüyor. Hani Xbox One'ın bir hani bir ortada dedikodusu var ya, daha ufağı olacaktı. Slim
evet,
olacak.
Slim bir falan.
İnce versiyonu.
Onu herhalde bu seneyi de geçerler tahmin ediyorum ama tabii ki sadece bir düşünce benimki de. Ha bir şey şimdi Xbox'ın falan küçülmesi için içindeki işlemcilerin falan da hani yongaların daha yüksek teknolojiyle üretilmeye başlanması gerekiyor. O açıda pek hareket yok bildiğim kadarıyla o konuda. En de sonunda olacağını olacak, biliyoruz. Olacak. PlayStation 4'te de Xbox One'da da Slim'lerinin geleceğini biliyoruz. Tabii. Ama belki 2016'ya kalır.
Bu telefonlarla birlikte şey de gelecekti değil mi? Şu Windows Phone'un yeni versiyonu.
Evet, herhalde artık gelir. O işte tabii Windows Phone'la birlikte olmadı.
Evet.
O sonbahara kaldı. Tabii bu telefonlar Windows 10'lu çıkmazsa bayağı hayal kırıklığı olur.
Tabii.
Yani gelecek çıkınca yüklenecek falan herkes der yani.
Bu bağlantı verdiğimiz haberde hiç geçmiyor gördüğüm kadarıyla da.
O herhalde şey olacaktır. Bu arada bu hafta Windows 10 şey oldu yine. Insider'lara yeni sürüm geldi. Evet. Çıktığından beri Windows 10 piyasaya sürüldüğünden beri hareket yoktu. Sonra şey oldu, yeniden o Insider programı açıldı. Hani güncellemeleri kabul et kısmı aktif oldu falan. Bu hafta da bir güncelleme, hala hani o şeyde test platformunda kalmayı kabul edenlere bir güncelleme gelmiş. Öyle bir hareket var. Windows 10 Mobile'a da arada güncellemeler falan geliyor da işte daha hazır değil. Yani tarih de net yok. Ben Lumia 920'ye yüklemiştim. Evet, o çalışıyor. Arada sırada güncellemesi geliyor falan. Ama yani daha yolculuk sürüyor.
Sony'siz Vaio bilgisayarlar ABD'de piyasaya çıkıyormuş.
Evet, Vaio artık Sony değil. Bir Japonya'da bir birliğe. Evet. Sony onu satmıştı. Onlar da Japonya'da piyasaya sürmüşlerdi Vaio'yu. Şimdi Amerika'ya ve Brezilya'ya da sunacaklarmış. Fakat şey diyorlar, hani bizde ucuz makine olmayacak. Lüks. Hani tabii ki hani kaliteli, güçlü falan ama aynı zamanda lüks, pahalı. Ya da hani özeti pahalı makineler sunacağız demişler.
Eskiden de çok ucuz değildi herhalde.
Değildi tabii. Vaio yanına yaklaşılabilir gibi değildi hiç. Ama burada artık biz hani sadece sanatçıları falan, yani görsel sanatçıları, grafik sanatçılarını dikkate alıyoruz. Yani Apple'ın birazcık pazarından çalmak isteyecekler belli ki. Ama tabii hani yola zaten böyle çıkınca pek bir şey beklemediklerini de belirtmiş oluyorlar sanki. Öyle lüks makinelerle şanslarını deneyeceklerini duyurmuşlar.
Evet. Stephen Hawking'in iletişim kurabilmesini sağlayan yazılım açık kaynak olarak yayınlanmış.
Evet, Intel'in zannedersem değil mi?
Intel geliştiriyordu.
Onu şey yapmışlar.
Ya kas hastalığı var, konuşamıyor. Sadece gözünü mü hareket ettiriyor, evet. Yüzündeki evet. Kasları mı hareket ettirebiliyor? Oradan cümleler, kelimeler kurabileceği bir yazılım vardı.
Evet.
Zaten o ses, hani mekanik bir ses vardır ya, o bilgisayarın sesi zaten. Evet. Bilgisayar okuyor o yazılanları. Bayağı uzun yıllardır da böyle yaşıyor. Hayatını böyle devam ettiriyor Stephen Hawking. Yani bayağı her işinde görüyor aslında, hani yeni kitapları vesairesi falan.
Bu bayağı bir şeye dayanan bir yazılım benim anladığım kadarıyla. Bu telefonda senin ne yazacağını tahmin ediyor ya.
Evet,
tabii
evet.
Bazen felakete dönüşüyor o durum.
Daha telefonlar yokken vardı tabii bu. Onların atası diyebileceğimiz bir şey aslında.
Çünkü çok girebildiği, kullanıcının verebildiği girdi çok az olduğu için bu hani kelimeleri harf harf yazmak yerine kelimeleri işte öneriyor sana. Kullanıcı kelime seçiyor oradan falan. Çok zor bir şey bu şekilde kitap yazmak. Ama şey hani var böyle bir teknoloji.
Açık kaynak olması çok güzel bir şey tabii bunun. Evet. Sonuçta yıllardır geliştirilen bir şey. Üzerine işte zaman harcanan, para harcanan bir şey. Intel'i tebrik etmek lazım bu kararından dolayı.
Evet.
Bitcoin'de bir yol ayrımı olmuş. Bitcoin XT çıkmış.
Evet, orada bir Bitcoin'de bir ayrım yaşanmış. Yine bir Bitcoin ama hani bir şey yapabiliyorsun ya, kendi kripto paranı oluşturabiliyorsun ya. Bitcoin XT.
Onlarca zaten var dediğin gibi versiyonu, evet. Bitcoin'in.
Buradaki mesele şey, hani bu Dogecoin'den falan farklı olan tarafı, Bitcoin'in kendi içinde hani bir ayrım yaşanıyor.
Evet, geliştiricileri arasında.
Yüksek düzeyinde bir ayrım yaşanıyor. Ayrılıyorlar. Şeye geçiyor işte. Bitcoin XT girişimini başlatıyor.
Aslında ayrılmalarını gerektirecek bir şey de bilmiyorum. Ben anlamadım. Bunu hani çözülmesi gereken sorun belli. Yani şu anda söyledikleri şey şu. Bitcoin şu anda saniyede 3 ile 7 arasında işlem kaydı yapabiliyor. Kaydı tutabiliyor. Biz bu getirdiğimiz yeni sistemle bunu büyütüyoruz diyor. Çünkü bu kullanımı arttıkça bu Bitcoin'in vesairenin yetişmeyecek diyorlar.
Evet.
Bunu niye Bitcoin düşünmüyor mu? Ben de onu anlamadım. Zaten yani bu bir sorun.
Açık kaynak projelerde hep bir fork geleneği vardır. Böyle bir yerde ayrılırlar. Bu da öyle bir şey olmuş. Tabii karşı tarafın da herhalde bir düşündüğü bir şey var. Bir
herhalde.
Anlaşmazlık bu noktaya geldiğine göre onların da başka herhalde söylemleri var. Yeni evet. Bir kripto para daha.
Evet. Anket sonuçlarına göre Apple müzik kullanımı istenilen seviyeye çıkmamış ama Apple'ın itirazı var o ankete.
İstenilen seviye değil de biliyorsun bir deneme süresi veriyor sana. Hmm. O deneme süresi bittikten sonra kullanmaya devam edilmiyor gibi bir anket yayınlandı. Ama sen dediğin gibi Apple sonra buna itiraz etti. Yani iddia şu, insanların %48'i süre bittiği zaman tekrar devam etmiyor. Apple Music yani sanki beğenilmemiş veya beklenilen başarıya ulaşmamış gibi bir hava oluşuyor ama Apple'da başka bir şey diyor ki %79'u Apple Music'e üye olanlar da kullanmaya devam ediyorlar diyor. Şimdi burada işte tartışmalı bir durum var. Acaba hangisi doğru?
Evet.
Nasıl bir şey söz konusu? İleride herhalde göreceğiz sonuçta. Evet. Spotify falan gibi alternatifleri de var. Hmm. Ama Apple'da çok güçlü bu konuda. Zaten sadece müzik dinleme de değil, bir sosyal ağ falan filan gibi bir sürü özellikler de sunuyor bu Apple Music.
Evet.
Bakalım tutturabilecekler mi?
Oracle'a göre tüm Android sürümleri Java'nın telif haklarını ihlal ediyormuş.
Evet, Oracle bayağı bir kapsamlı bir atağa geçti. Diyor ki yani şeyden alınmış, biz diyor bütün Android sürümlerini inceledik. Bizim diyor Java'dan alınmış, hani milyonlarca satır mı diyor, ne kadardır bakayım, binlerce satır kod var diyor. Şey de koymuş tabii ki, yani bunun araştırmanın sonuçlarını da koymuş. Böyle diyor, hani Android bunları diyor çıkarsan, bizim diyor Java'ya ait olan bu bölümleri çıkarsan, bu kodları, satırları çıkarsan Android çalışmıyor diyor. İşte bize.
Ya orada bir şöyle bir durum var. Şimdi Google'a, yani Android'e bir program yazdığın zaman çoğunluk Java temelli
yazıyorsun.
Bir program yazıyorsun. Bu arada sistemle iletişim kurmak için işte bir API var. Oracle diyor ki bu API'deki kullanılan bazı şeyler bizim işte haklarımızı
ihlal
ediyor. Google da diyor ki etmiyor. Zaten burada ufak da bir karışıklık da var. Bir mahkeme bu buna dahil değildir, kabul şey yapmaz, ihlal etmez diyor. İtiraz ediyorlar, bir üst mahkeme ihlal eder diyor. Yani orada böyle bir çekişme var.
Yıllardan beri süren.
Evet, uzun zamandır da devam ediyor. Mahkemelerde hani farklı görüşler, hani hakimler diyeyim, farklı görüşler sunabiliyorlar. Son mahkemede biraz Oracle'dan yana gibi çıkmış ama daha bitmiş değil süreç.
Evet,
ama ortaya çıkarsa istiyor, bayağı bir istiyor. Şey olacak yani, Google'dan para alabilecekler. Evet.
Tazminat istiyor.
Bu arada bununla ilgili aklıma şimdi geldi. GitHub bu hafta içinde bir istatistik yayınladı. GitHub'ı biliyorsunuz, o açık kaynaklı geliştirme ortamı. Orada en çok kullanılan dilleri listelediler. Birinci sırada JavaScript var. İkinci sırada Java var. Orada şöyle bir geçmiş dönemden 2008'den beri bir şeyi var, grafiği var. Yedinci sıradan ikinci sıraya kadar çıkmış. Buradaki en büyük payda diyorlar ki Android'de Java temelli programcıkların kullanılması. Yani aslında Oracle'ın da hani bilmiyorum hak ihlalinin peşinde koşması iyi bir şey ama ondan Java'nın kullanılırlığını arttırması da bir yandan Android'e borçlu.
Tabii ki yani şimdi o GitHub'daki projelerin kaçı mobil olmayan bir şeydir acaba Java kullanan. O yüzden karşılıklı çıkarları var iki firmanın da.
Evet.
İyi analiz etsinler.
Evet.
Ya burada şu önemli, işte görüyorsunuz ki başkasının eliyle iş yapılmıyor. Yani Android'i işte yaptım, şöyle bir şey yaptım, böyle bir şey yaptım. Java'ya dayanıyorum. Abi Java başkasının. Adam işte ilk 5 sene ses çıkartmıyor, sonra başlıyor.
Tam yayıldıktan sonra değil mi?
Her vazgeçilmez hale geldikten sonra yok işte benim kodumda bilmem ne de harekete geçiyor.
Ya işte Apple aslında burada biraz daha mesela C++ mı kullanıyordu orada. Sonra Swift'i çıkardılar falan. Yani onlar aslında biraz pek böyle teliflere takılmadan gidebilecek bir yol seçmişlerdi. Apple da belki onu tercih edebilirdi ama tabii o...
Da şeydir mesela işte PDF'i adam ne kadar geç benimsedi. Hala tam şey yapmış değil, içine de
XPS diye bir şey mi uydurdu?
Ama şu var işte, kendisi sahibi değilse adam bulaşmak istemiyor ve kendisini angaje etmek istemiyor. Başka birine, dizginleri başka birinde olan, mülkiyeti başka birinde olan bir teknolojiye, bir sisteme kendisini angaje etmek istemiyor. Evet. İki gün sonra şartlar değişiyor çünkü.
Öyle.
Biz kullanıcı olarak biz zarar görüyoruz. Şimdi Windows 10'un içinde PDF yazıcı var. Hani printer olarak gözüken ama PDF çıktısı veren driver var. Daha önce bunu parayla yazılımda ekliyorduk. Bedavası da vardı, paralısı da vardı. Ama işte Windows 10'la bu çok kullanışlı şeyin gelmesi Windows 10'a kadar gecikti.
Öyle. İngiltere elektrikli araçları yolda giderken şarj etmeyi deniyormuş.
Evet, elektrikli araçların derdi biliyorsun. Gidiyorsun, sonra durmak zorunda kalıyorsun. Menzil problemleri var. Hani buradan kalkayım, İstanbul'dan Ankara'ya gideyim diyemiyorsun. Yarı yolda bir yerde durman gerekiyor. İngiltere demiş ki biz bunu hareket halindeyken yola işte belli şeyler döşeyelim. Hareket halindeyken şarj edelim. Şimdi orada bir sürü problem
kablosuz
çıkıyor.
Kablosuz şarj.
Şimdi bunun şey versiyonları da var. Arabayı park ediyorsun. Gidip fişe takmak yerine yoldan alıyor şarjını.
Evet.
Dururken etmek nispeten kolay. Ama bir de hareket ederken bunu yapmak ayrı bir dert var. İngiltere valla yolunu falan da koymuşlar, deneyeceklermiş. Böyle bir projeyi geliştirmeye çalışıyorlar. Ama tabii hani şeyleri de düşünmüşlerdir herhalde. Bu manyetik alanın yarattığı yan etkiler olur mu?
Ya orada şey yapıyorsun. Orada,
şimdi ya da gerçi araba bir çeşit hani Faraday kafes etkisi yaratır da acaba ulaşmasını engeller mi falan.
Şimdi orada devamlı elektrik hatta tutmuyorsun. Elektrik de arabayla birlikte yürüyor.
Yani devamlı elektriğin tutsan işte, zaten şey olur herhalde.
İşte kedi köpek de geçerken çarpılır falan. Yani o şekilde, o yüzden yapamıyorsun. Nasıl söyleyeyim işte, hani kablosuz elektriğin kontakları diyeyim. Yani şimdi ayaküstü uyduruyorum. Onlar da arabayla birlikte yürüyor. Hani arabanın geçtiği yerdeki kapanıyor. Arabanın geçeceği yerdeki, hemen araba tam üzerine gelecekken o da aktif hale geliyor. Araba bir şey fark etmiyor. Araba o elektrik yastığı üzerinde gidiyor olarak kendisini görüyor. Ama o aktif kontaklar arabayla birlikte hat boyunca yürüyor aslında. İşi biten kapanıyor.
Zaten öteki türlü çok açıyor. Verimsiz olur.
Tabii, devamlı açık tutamazsın.
Enerji kaybı, boş yere.
Bir de şeyle de başa çıkamazsın adam. Oraya telefonu falan koyup eve hat çekmeye falan kalkan olur mu? Onu nasıl yapacak? Herhalde onun tabii ki akıllı bir şey olacak.
Hani arabayı bak, çözülmesi gereken bir sürü sorun geliyor.
Parasını kim çekecek? Onu büyük olasılıkla sistem zaten arabaya gireceksin. Hani kredi kartı bilgin falan sistemde kayıtlı. Arabada şarjı aç diyeceksin. Hatta belki diyeceksin işte 10 liralık şarj et. O bir şekilde akıllı bir sistem olacaktır. Yoksa herhalde. Öyle havaya elektriği verdim. O şekilde olmayacaktır.
Herhalde. Drone avlamaya heveslenenlere özel fişek tasarlamış bu firmanın teki.
Evet. Geçen haftalarda tartışıldı. Bu drone'u düşüren, tüfekle vurup işte bizim benim evimi ihlal ediyordu falan diye düşürenler olunca drone munition diye bir şey çıkmış. Ya hani röportaj yapmışlar, incelemişler. Şey değil aslında. Hani yapanlar da diyor bu aslında işte kaz falan saçması içinde. Hani drone için bir şey yok ama
ama güzel sunumu, bence. Güzel bir viral hareket olmuş yani.
Sunumu şey. Ama iki boyutu var mesela. İşte bunu Magazine sitesi incelemiş. Amerika'da kanunda şey varmış. Uçağı öyle sıkmak mıkmak direkt suç. Ve drone da hani hava aracı olarak geçiyor. Hmm. Öyle hava aracına tüfek sıkmak, tabanca sıkmak falan doğrudan hani kendi başına suç kabul ediliyormuş. O yüzden firmaya ya da sormuşlar, hani firma da şey diyor ya, biz hani birazcık işte biraz şaka gibi, birazcık da nasıl söyleyelim işte atraksiyon.
Bir de öyle şöyle kıvırmışlar, diyorlar ki bizim diyor uçan hedefler projesi de var. Evet,
yani ona sıktırıyoruz
evet,
diyor.
Evet.
Zaten şey diyor, ama sakın ha biz drone'a ateş edilsin diye bunu önermiyoruz.
Tabii.
Diyor firma.
Kutu hiç öyle demiyor ama.
Evet, yani böyle bir şey yapmışlar. Ya neler olacak daha? Her hafta konuşuyoruz işte. Her hafta farklı bir açılım çıkıyor. Şimdi buna karşılık olarak şey drone çıkacak. Kurşun geçirmez. Drone çıkacak.
Sonra ama yerden kalkmayacak değil mi? Yani ondan evet. Sonra.
Ya da kaçacak.
Onu yerde böyle el şeyle.
Sonra da karşılık veren drone çıkacak. Ha, o zaman göreceğiz.
Ha. Yani karşılık veren de çıkacak. Yani güzel söyledin. Bir
o artık bildiğin silah var.
Meşru müdafaa. Hadi bakalım.
Ya geçtiğimiz haftalarda şey de yaptılar.
Ateş
eden drone da yaptılar bayağı. O silahın geri sekmesi. Üzerine tabanca koymuş tabii. Evet. Normal tabanca koymuşlar ama o geri sekmesini telafi edebiliyor.
Hmm. İşte. Daha neler göreceğiz. Hmm. Drone uçuran drone mesela.
Ne, değil
mi? İşte. Ya bunlar ciddi sorunlar haline gelecek. Çünkü adam işte yani bu mesela bu drone düşürme fişeği yapan da işte diyor ki özel hayatınıza saldırıyor bu dronlar. Şey yapın. Karşı çıkın falan diyor. Böyle bir şey var. Ha adam özel hayatına saldırmayıp sadece işte onu uçuruyorum oynuyorum dese de bazen sopa yiyor işte bizi mi çekiyorsun diye. Öyle de bir boyutu var işin. Ama çeken de var.
Falan. Bir yandan adamın şey de demiş yani adamın normal bir pompalı tüfeği alıp havalara ateş açması da tehlikeli bir durum hani.
Tabi sağa sola hani ne sıkıyorsun hani sonra işte maganda kurşunu bilmem ne her yıl kaç kişi gidiyor. neresinden baksan bir sıkıntı.
Evet. Temmuz 2015 dünyanın en sıcak günü olarak, ayı olarak tarihe geçmiş.
Temmuz ayı için de bunu Haziran ayı için söylemiştik.
Evet.
Gündemde konuşmuştuk. Kayıtlara geçti diye. Bu ay bakalım olacak mı diyorduk. Oldu. Evet. Haziran'ı geçti. Evet. Şimdi Temmuz'da rekor.
Türkiye'de Ağustos'ta patladı olay bence. Temmuz'da.
Ama Eylül'de konuşacağız muhtemelen. Evet. Bakalım Ağustos'ta Temmuz'u geçecek.
Biz Ağustos sıcak diyebiliriz.
Evet. En azından İstanbul'da Temmuz gayet güzeldi. Ağustos şey yaptı. Yaz olduğunu hatırladı. Bakalım ne ölçüm şeyi gelecek.
Evet ya tabii
bu herhalde çapındaki küresel tabii. Ortalama herhalde.
Zaten hani öyle sıcaklık değerlerindeki artış da öyle 1 derece falan hani 1,5 derece falan gibi ama sonuçta dünya ortalamasındaki en yüksek şimdiye kadar ölçülmüş ay.
Evet.
Esmiyor.
Evet. Oyun dünyasına geçeyim. Microsoft Windows 10 üzerinden lisanssız oyunları belirleyebilir mi diye bir tartışma çıktı.
Sonra çünkü neler
tabii
söylendi. Şimdi ya burada öyle hani Microsoft girecek ve lisanssız oyunu belirleyecek diye bir şey görmüyorum ben. Hani genel olarak hani her zaman o şeyi anlaşmayı okursan gayet korkutucu şeyler çıkar ya. O tür bir şey. Ha. Yani şeyi yaparım diyor. Benim diyor yapabileceğim sana yükleyeceğim güncellemeler içinde şey de olabilir diyor işte böyle işte senin korsan oyunları engel yani o tabii şey düşünüyor senin sahte ifadesini kullanmış yani sen hani Call of Duty'yi orijinal aldım diyorsun ama tren istasyonunda tezgahtan alıyorsun sonra da bu orijinal değilmiş diyorsun işte onu diyor hani ben engellerim falan. Ya burada endişe edecek ben bir şey bilmiyorum görmedim ben mi yanlış düşünüyorum?
Yok bir de şey zaten haberin detayında şey diyor Xbox ve Xbox Live tarafına uygulanacak. Bu zaten Xbox tarafında olan bir şeymiş.
Evet.
Şimdi şey tabii Windows 10'a Xbox karıştığı için bir yandan da aslında Windows tarafının böyle bir maddeyle güncellenmesi normal.
Evet yani bunda endişelenecek bir şey kesinlikle yok.
Yok.
Eski sistemde neyse...
Ya zaten Microsoft bunu göze alabilir mi ya?
Tabii canım. Yani bu, o çok kadar çok başarısı çıkarttık
işte bu, ki. Yani, o düğünü basarız diyen adamdan çok
yani,
farklı.
Şey yani. Ne olacak hani nasıl tanıyacaksın? Ben kendim yazdım o oyunu oynuyorum. Hani nasıl tanıyacaksın?
Evet.
Bu tanımlamada hatalar olacağı için ortalık karışır.
Şimdi buna bağlı habere bakalım abi. Microsoft Windows 10'da DRM ile gelen oyunları çalıştırmayacakmış.
Eski CD DVD
Sekirom'dan
yüklenenlerde o CD disk. Evet. O CD'nin DVD'nin kopyalanmasını engelleyen ya da zorlaştıran koruma sistemleri oluyor.
Şimdi o zaman bu durumda ne yapacaksın? Bir tane exe no CD exe miydi? Ne öyle şeyler vardı eskiden.
Crack ya.
Crack yapacaksın. Işte. Tamam hadi şimdi bir yandan bu var. Ben yasal oyunumu oynayamaz hale gelmişim.
Peki niye bunu diyor? Yani DRM'i
istemiyorum
niye diyor Microsoft?
Bu çok başından beri baş belasıydı. Sistemin içine sürücü mürücü kuruyordu bunlar.
Evet bunlar yıllardır da güncellenmiyor falan. Ben diyor sisteme bunların
sokmam
sürücülerini yüklensin istemiyorum diyor.
Evet.
Tamam.
Evet. Ya burada şey yapacaksın işte bu hala elinde CD bazlı bu oyunlar varsa yükleyeceksin. Crack'ini internetten çekeceksin. Hani lisanslı oyunun olsa da Crack Exe'sini yükleyeceksin. Arada tabii o crackle exe'yi bulacağım diye ne sitelere düşeceksin.
Tabii.
Ne indirdiğini bilmeyeceksin falan. Ama bunu da söylemek lazım. Yani bu kaç kişiyi etkileyecek?
Evet.
Oyunlar zaten artık CD aldığın oyun bile Steam'e bilmem ne bağlıyor seni.
Hmm.
Bir şekilde online bir sisteme bağlıyor. Yani bu bilmiyorum. Benim hayatımda hiçbir şeyi değiştirmez gibi.
Artık bu zaten sonra değiştirmez. Abi senin hayatında şu değiştirir. Yarın öbür gün tozlu raflar için bir CD oyunu geçerine bir bakmak istersin çalışmayı verir en fazla olur yani.
Ya Murat onun zaten şey gerekecek. Bugün nasıl hakikaten işte eski oyunlarla falan uğraşmak istiyorsan bir eski sistem kurman lazım. Doğru düzgün uğraşmak istiyorsan. DOSBox falan bir yere kadar. O zaman da işte bir tane Windows 7'li XP'li sistem kurmak gerekecek. Bu işlerle uğraşmak için. Ya geriye doğru şey uyumluluk işi her zaman problem.
Öyle. İki yerli oyun haberi var. Greenlight desteği aldı. Overfall ve Voyage Runner.
Evet, iki tane yerli oyun. Burada Voyage Runner her ne kadar bir şimdi sitesine girdiğinde baktıklarında bir İngiliz firması görecekler ama hani kadroya baksınlar Türk aslında bütün ekip. Yurt dışında çalışıyorlar. Hani orada şey görmüşler. Bir de Overfall var. O da Greenlight için destek arıyor. Void Runner Kickstarter'da fon arıyor kendisine. Void Runner uçuş oyunu. Uzay uçuş gibi hani nasıl söyleyeyim? Tam uçuş simülasyonu değil de hani uzayda uçuş engelli falan. Overfall daha böyle RPG ama action RPG gibi bir şey. Strateji falan içeriyor. Ya bunlar şey projeler böyle pek amatörce gözükmeyen hani evet. Bayağı bir pişmiş hani tabii ki görüntülerine bakarak sadece konuşuyorum. Videolarına bakarak konuşuyorum. Bayağı bir olgunlaşmış pişmiş projeler. İzleyicilerimiz de bir göz atsınlar. Zarar etmezler. İlgilerini çekebilir.
Doğru.
PC oyunu bunlar. Hı hı. Dediğim gibi birisi Greenlight'ta, biri Kickstarter'da kendine şey arıyor, fon arıyor. Şey galiba Void Runner konsolu da hedefliyor. Hmm. Eğer hani hedeflerine, fon hedeflerine ulaşırsa.
SSI'nin eski efsane FRP oyunları tekrar satışa sunuldu.
GOG'da.
Evet.
Woodall Games'te. SSI'nin biz zamanında Tekno Seyir'de ele aldık ama o bölüm YouTube'da yok. Vimeo'da kalmış. Hmm. SSI'nin FRP oyunlarını bahsettiğimiz, anlattığımız bölüm. Goldbox serisi 1980'li yılların ortasından itibaren çıkmış. Efsane oyunları vardır. O oyunların büyük kısmı eksik var mı bilmiyorum. Ben göremedim. GOG işte lisans anlaşmalarını şeyini halledip piyasaya günümüz bilgisayarlarında oynanacak şekilde piyasaya sürmüş. Ya açıkçası pek oynamazsınız. Çünkü yani. Oyunların özellikle Goldbox dediğimiz o Pool of Radiance falan gibi oyunların muhteşem senaryoları vardır, öyküleri, anlatıları vardır ama tabii ki günümüz için grafikleri falan pek...
Abi 30 yıl öncesinden bahsediyorsun.
30 yıl öncenin yani. Grafikleridir. Birazcık daha hani o Menzo Berenzan falan var. Daha PC'ye çıkmış bir oyunlar vardır. Onlar fena değildir. Ama yine de günümüzde çok tatmin etmez grafik olarak konuşuyorum.
Yorumlara baktım. Şey diyorlar.
Eye of the Beholder'lar var.
Tabii onlar var.
Onu da bölümünü yapmıştık.
Yaptık. Diyorlar ki o PC'ye çok güzel aktarılmış çünkü bazı sorunlar alıyormuş aşırı hızlı çalışmak gibi
evet.
Tipik biliyorsun onların hepsini çözmüşler çok düzgün çalışıyorlarmış.
Evet şimdi tabii GOG biliyorsun DRM falan da kullanmıyor koruma sistemleri garip şeyler kullanmıyor GOG'dan bunlar ister koleksiyon için ya da hiç oynamayanlar belki merak ettiklerinden alınır.
Evet
paketler halinde de sunmuşlar. Merak edenler bir deneyim yaşayabilir. Ben şunu sevdim ve onun için almayı düşünüyorum. Bu özellikle bahsettiğim o ilk Goldbox oyunların bu Curse of Azure Bones, Pool of Radiance falan gibi oyunların. O zaman konuşmuştuk ya o bölümde Commodore 64 falan gibi bilgisayarların belleği çok yetersiz olduğu için uzun uzun anlatılacak tasvirler ya da olaylar yazıyla anlatılıyor hep. Bilgisayara da o kadar uzun yazıları falan ekranda gösteremediğin için, depolayamadığın için kağıtta, kitapta gelirdi. Bilgisayar sana onun numarasını verir. Filanca paragraf der. Hmm. Sen onu kitaptan açar okursun.
Vay vay.
Hatta orada illüstrasyon, çizim falan da olabilir. Çünkü bunlar işte Commodore 64, Apple II falan bilgisayarları aşan şeyler o zamanlar için. O dokümanlar da herhalde PDF'e falan çevrilmiş halde.
Öyle gözüküyor.
Veriliyordur. Kod tekerleği, şifre şeyi. Şifre tekerleği. Onlar da herhalde PDF'e falan aktarılmış olarak veriliyordur. Ben sırf o dokümanlar için satın almayı düşünüyorum. Vimeo'da da bizi
biz onları alalım ya şeye.
Biz YouTube'a. Onları YouTube'a yükleyelim ama şey zannedecekler işte yeni bölüm
olsun. Görmüş olarak çok kişi görmedi abi. Şöyle tozlu rafların İlk kısımları bizim teknoseyirin ilk yaşına denk geldiği için izleme rakamları düşük.
Tozlu Raflar'ın bazı bölümleri kayıp zaten.
O da var.
Bir şekilde o
ya şey olursa
sunucu gelişişinde falan evet, Tozlu Raflar'ın evet. bazı bölümleri kayboldu.
Şimdi şu bizim eski sunucuyu ayağa kaldırırsak onun içinde var onlar.
Valla işte bakalım çünkü bir kısmı kayboldu.
Tabii.
Şey, ne Vimeo'da ne YouTube'da olan bazı bölümler var. Biz bu Vimeo'dakileri kurtarıp YouTube'a aktaralım.
Evet evet.
Evet.
Lara Croft Go 27 Ağustos'ta mobil platformlara gelecek.
Hitman Go'yu sevenler.
Ama bu bayağı bir farklı gözüküyor abi.
Ya Hitman ya bu ama yine aynı şey ya. Şimdi bu daha çok aslında bulmaca.
Evet.
Hani öyle atlama zıplama yapmıyorsun. Daha doğrusu yapıyorsun da onları da tur bazlı yapıyorsun. Öyle gerçek zamanda pıt pıt pıt oraya gittim şuradan ateş ettim falan
yok,
değil.
Yok,
bu Go şey. Serisi böyle. Ama hani Hitman Go çok beğenilmedi ama bana fena gelmemişti. Galiba bu artık her oyunun böyle bir Go versiyonu da
ya olacak mı? Düz bir oyundu. Bunda tırmanma mırmanma
evet.
var.
Hitman Go iki boyutlu geçiyordu bütün macera. Bunda birazcık yanlara falan da çıkıyor falan gibi gözüküyor. Bakalım. Ben umutluyum.
Bakalım çıkarsa bakarız. Bendeki haberler bu kadar. Bir şeyler diyor musunuz?
Vallahi böyle. Bu Ağustos'un 3. haftası. Gelişmeler bunlar.
Peki o zaman önümüzdeki hafta diyoruz. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwork sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.